Ben Tarih Budur kanalının hazırladığı Tarih Soruyor programının ikinci bölümüne hoş geldin. 100. yılında 1. İnönü Savaşı'ndan bahsedeceğiz bugün. Furkan ve Cansu yine bizlerle. Merhaba Furkan, merhaba Cansu. Merhaba.
Merhabalar.
Nasılsınız arkadaşlar?
Çok iyiyiz. Sen nasılsın?
Teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden konuya girelim o halde. Mondros sonrası güçten düşmüş bir Türk savunma hattı var. Ve bunun da fırsat bilip saldırıya geçmiş bir Yunan tarafı var, Yunan cephesi var. Kendi tabirleriyle Küçük Asya Seferi diye adlandırdıkları bir savaş, bir başlangıç aslında bu. Evet, konuya girecek olursak nasıl başlamalıyız Furkan?
Yani bu Yunan harekatını, Yunan saldırısını öncelikle bir şeyle değerlendirmeliyiz. Tarihsel bir altyapısı olan bir saldırı olarak değerlendirmeliyiz. Biz bunca devletle savaştık. Bunca azınlık bizim bünyemizden çıkıp bağımsız oldu. Neden Yunanlar daha büyük bir saldırıya kalkıştı dersek, Avrupa, özellikle Batı Avrupa, Yunan medeniyetini kendi şeyinin başlangıcı, kendi medeniyetinin başlangıç noktası olarak görüyor. İster Roma'nın, ister geri kalan devletlerin hemen hepsinin eski Yunan toplumundan, eski Yunan idealarından ortaya çıktığını düşünüyor. Bu yüzden Yunan desteğini, Yunanlar Avrupa desteğini her zaman arkalarına almış şekilde ilerliyorlar. Günümüzde bile aynı şey devam ediyor. O yüzden Batı Avrupa'ya gerçekleştirdikleri bu saldırıda Yunanlar eski devletlerini, aslında tam olarak günümüz Yunanistan'ı veya o dönem Yunanistan'ı ile alakası olmayan Batı Anadolu uygarlığını tekrar canlandırdıklarını düşünüyorlardı ve bu saldırıyla başladılar, değil mi Cansu?
Evet, doğru, katılıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yani eski bir uygarlık olduğu için Yunan uygarlığı bir kısmı da zaten nasıl diyeyim, yaşayış tarzı kültürel olarak Anadolu'yla da bağlantısı vardı zaten, Ege
Tabii.
bölgesinde. Yani bir devamı olarak gördükleri için zaten bizim toprağımız, gider tekrar alırız gibi de bir düşünce vardı.
Yani bugün bunu da gizlemeye gerek yok. Ege'nin özellikle sahil şehrinin bir önemli
Evet.
bir bölümünde Rum nüfus vardı. Yani Ayvalık'ta,
Tabii.
Ordu'da, İzmir'de, Manisa'da, Muğla'da, Aydın'da hemen her yerde Yunan nüfus vardı, Rum nüfus
Var.
vardı. Onu gizlemeye gerek yok. Bu saldırı da öyle başladı. Yani bu dayanakla başladı Gökçe.
Evet. Burada Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki Paris Barış Konferansı'nın da aslında bu itekleyici güçte, Yunan'ı iten güçte yani
Tabii.
bir payı var illaki.
Paris Barış Konferansı Sevr'e giden yolun başlangıcı.
Hı,
Öncelikle onu atlamamız gerekiyor. Sevr'e giden yol Paris Barış Konferansı ile beraber açılıyor. Bununla ilgili de belki ilerleyen dakikalarda, şimdi kaynağı da bir yandan bulmaya çalışıyorum, hatta buldum. Paris 1919, Margaret Macmillan'ın bir kitabı vardır. 1919 Paris
tamam.
Barış Konferansı ve Dünyayı Değiştiren 6 Ayın Hikayesi diye. Bunu hemen hemen herkese öneririz. Hızlı ve akıcı bir şekilde bu konferansı anlatıyor. Ya, bu konferanstan kısa bir özetle bahsetmek gerekirse, Osmanlı'nın artık parçalanmasını kararlaştırıldığı, yani parçalanması zaten kararlaştırılmış da kimin nereye alacağının kararlaştırıldığı konferanstı. Paris Barış Konferansı. Senin var mı ekleyeceğin bir şey Cansu bu konuda?
Ki gizli anlaşmaların da aslında önünü açan bir konferans diye hatırlıyorum. Yani gizli tek tek anlaşmalar yapılıyordu Osmanlı topraklarının paylaşılması üzerine, daha doğrusu.
Bu gizli anlaşmalara Osmanlı dahil değildi. Yani biz
Tabii zaten
paylaşılıyorduk.
paylaşılan topraklar Osmanlı'nın toprakları, o yüzden dahil değil.
Biz paylaşılıyorduk, biz masaya yatırılıyorduk ama bizde hiç kimse orada değildi.
Yani Türk tarafından kimse bu konferansta
Tabii.
yer almıyordu.
Paris Barış Konferansı'nda Türk delegesi vardı. Gizli anlaşmalarda yok. Paris
Evet, tamam.
Konferansı'nda vardı.
Tabii ya, zaten 32 tane devlet katılıyor o
Tabii.
konferansa, Amerika da dahil. Amaç hep aynı. Toprak paylaşımı, sömürgecilik. Amerika'nın burada mesela ciddi bir katkısı var aslında. Sömürgeciliği birazcık daha yumuşatıp manda himaye sistemi de devreye soktu ilk defa. Sömürge demeyelim de hani manda himaye diyelim, korumacılık diyelim mantığı ilk defa bu konferansta ortaya çıkıyor.
Peki şimdi bu gizli anlaşmalar dediğimiz, yani kim nereye alacak, Osmanlı nasıl parçalanacak anlaşmalarında. O zaman bu Mil hattı diye geçen bir şey var aslında. Yani Yunan ve Türk taraflarının artık daha fazla savaşmaması gerektiğini aslında ufak ufak kanaat getirip bir sınır çiziliyor. Ama sonra bu sınır bozuluyor Yunan tarafından. Bu peki şey mi? Göz boyama gibi mi? Hani biz barıştan yanayız deyip Osmanlı'ya ya da Türkiye'ye daha sonrasında arka kapıda, kapalı kapılar arkasında yapılan anlaşmaların sonucunda Yunan'ın tekrar taarruza geçmesi mi bu? Böyle bir şey yorum getirebilir miyiz?
Ben açıkçası bir öngörü de değil de bir düşüncem var bu konuda. İngiliz askeriyle İngiliz politikacısı arasında her zaman net bir fark vardır. Mill bir general, o generalin öngördüğü çizgidir, Mill'in hattı zaten. Fakat İngiliz askeri her zaman Osmanlı askerine ya biraz daha saygıyla bakar. Fakat politikacı bunun tam tersinedir. Askeri hattın çizilmesinde İngiliz ordusunun etkisi vardır Mil'in hattında. Fakat Yunanların bütün harekatının teşvik edilmesi tamamen İngiliz dış politikasının ürünüdür.
Yani oradan bir destek elbette
Kesinlikle.
var yani.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani hat bakıldığında çizilmiş oluyor ama politikacılar Anadolu'nun tamamen işgalinden yana askerleri tam zıttı olarak.
O zaman
Bir de
ben
zaten
bunun
şu değil mi?
devamında
Ha.
İngiliz generali Armstrong.
Cansu sesin gitti. Tekrarlar mısın?
Sesim gitmedi, şu an durdum konuşuyorsunuz diye.
Ha,
Araya
tamam.
girmek istemedim, dinliyorum seni.
Ha, tamam. Ben dinliyorum seni şimdi. Pardon.
Yok, ben senin sözünü kestim, sen tamamla.
Allah aşkına lütfen.
Birimiz konuşuyor, tamam. Tamam, Cansu sen tamamla cümleni.
Şimdi şöyle, Türkler ve Yunanlar arasındaki çatışmayı önlemek için bir sınır belirleniyor aslında. Sınırı belirleyen bu George Mill'e de İstanbul'daki işgal kuvvetlerin komutanlarından biri bu arada. Yani adam işgal için gelmiş zaten.
Tabii ki canım.
Yani burada biraz aslında evet şey ya, göz boyama var sanıyorum ki.
Tamam.
Hani orta yolu bulalım, aman dur çocuklar kavga etmeyin gibi sınır belirliyorsun. Ama zaten Yunanların orada olma amacı işgal. Buna da müsaade ediyorsun.
Ona kesinlikle katılıyorum. Yani
Yani
o göz boyama.
bu politikayı o zaman iyi polis kötü polis şeklinde İngilizler mi yönetti burada biraz?
Tabii ki. Yani İngiltere her zaman burada o politikaları yürütücü konumda yer aldı. İyi polis, kötü
O
polis
zaman
yapamadı.
İngiltere'de savaştık mı diyebilir miyiz?
Tabii ki İngiltere'yle savaştık.
Hayır, çünkü şimdi son 2 gündür dönen bir konu var. Mutlaka denk gelmişsindir. Biz yedi düvele karşı savaşmadık diye bir açıklama yaptı hocanın bir tanesi.
Şimdi
Evet, onlara da geleceğiz.
Ben o konuya kesin girmek istiyorum çünkü bir bahsedelim
Evet,
ondan. Yedi
o
düvele
konulara
karşı
geleceğiz.
savaşmamışız.
Cansu, onlar yedi düvele karşı savaşmadılar. Biz savaştık. Onlar kucaklarını açıp evlerinin kapılarını açıp yedi düvele gelin biraz bizim evde kalın dediler. Biz savaştık. Onlar savaşmamış olabilirler.
Evet.
Evet, bu gündem meşgul eden bir konu oldu. Ona da
Hat
değinmeden bitirmeyeceğiz programımızı
hatta
zaten.
şunu da söyleyeyim. Biz Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Almanlarla bile savaştık. Hani kendi müttefikimizle bile savaştık. Bizim savaşmadığımız kimse kalmadı.
Aynen. Ama şu var, hala savaşmıyor muyuz aslında, yani böyle açıklamalar falan geliyor. Hani savaş hala devam ediyor bence. Milli mücadele bitmiş değil yani kesinlikle.
Hayda.
İçte bile yine savaşmaya devam ediyoruz.
Ha, işte.
Tabii canım yani.
Sen Hürriyet ve İtilaf'la yüzleşmeye devam edeceksin. Ondan kaçarın yok. Onlar hep burada olacaklar. Saptırma konudan.
Yani
Beni saptırmayın
değmiş o.
konudan.
Tamam, toparlıyoruz hadi.
Peki Mil hattının delinmesiyle de bir düzenli ordu süreci başlıyor. Yani bunun bir altyapısı önceden hazırlanıyor muydu yoksa mecburiyetten alınmış bir durum mu oldu, bir karar mı oldu düzenli orduya geçiş?
Cansu. Önce sen.
Bence kesinlikle böyle bir altyapısı hazırlanıyordu. Özellikle Mustafa Kemal Paşa tarafından. Ki sanıyorum da uygun bir ortam denk getirmeye çalışıyordu. Çünkü zaten başka türlü mümkün değil. Yani bu Kuvayi Milliye ordusuyla herhangi bir başarı sağlanmayacağını en başından farkındaydı bence kendisi, ama işte bu da bir fırsat oldu. İşte milli hatta sonraki işte bu isyan vesaire, bence bir altyapısı vardı.
Düzenli ordunun kurulması bir zaruriyet. Zaten meclis kurmuşsun. Meclis
Evet.
kurduktan sonra işgale karşı direnişi başlatmışsın. Ve yani Türk toplumunun kendi getirdiği tarihsel gelenekleriyle beraber öyle vurkaçlarla, çete savaşlarıyla bilmem neyle zaten kendi bünyesine uyduramıyor. Bunu düzenli bir ordu haline getirmek durumunda. Lakin demin senin söylediğin şeye şu konuda katılmam. Hiçbir şey yok. Yani biz büyük taarruza geçene kadar, neredeyse büyük taarruza gelene kadar düzenli ordu için ortam yok. Yani eski askerler silah altına alınana kadar düzenli ordu kurmak, bence yani tam olarak düzenli orduyu kurmak için hiç uygun ortam olmuyor. Biraz zorunluluktan mecbur kalıyor artık Atatürk.
Ona evet katılıyorum. Ona bakılırsa hiçbir şekilde yok. Büyük taarruz ya da Sakarya'da dahil olmak üzere zaten yok
Yani
bir ortam, ama
Sakarya Savaşı
evet.
sırasında bizim asker kaçağımız kaç bin? 20 bin.
Yani tam bilmiyorum ama evet fazla.
Bilmiyorum. Yani Sakarya Savaşı'na kadarki süreçte insanlar kendilerini ölü yazdırıyorlar askere gelmemek için. Biz Kurtuluş Savaşı'nın tüm sürecinde tam olarak birlik olmadık ki düzenli ordu bizim için planlı bir şey olsun. Hani biraz da zaruriyet, mecburiyet. Çeteler...
Yok, ben öyle düşünmüyorum. Yani en azından Mustafa Kemal için düşünmüyorum. Çünkü bu konuda meclisteki konuşmaları da var. Çok sık dile getiriyor.
Ya.
Yani bir ordu olması, emir komuta zinciri içinde hareket edilmesi. Bunun bilincinde. Ama dediğin gibi evet, zaruri, uygun bir ortam zaten yok ama yani vesile oluyor diyelim işte
Mustafa
sürece.
Kemal'in bunun planını yaptığına hiçbir şüphem yok. Hani Erzurum'dayken Cumhuriyeti kurup şapka giydirmeyi planlayan adam düzenli orduya geçmeyi planlamamış mıdır? Tabii ki planlamıştır. Ama şartlarını uyduramadı diyorum sadece. Şartlar uymadı. Mecbur kaldığı için o adımı attı diyorum.
Tabii doğru, evet katılıyorum sana o konuda.
Soru haricinde düzenli orduya geçiş döneminde aktarmak istediğiniz başka şeyler var mı?
Yani düzenli orduya geçiş sürecinde Ali Fuat Cebesoy'un da Refet Belen'in de hakkını yememek lazım. Önemli çabalar sarf ettiler, özellikle Ali Fuat Paşa. Önemli bir çaba sarf etti. Zaten ilk Batı kumandanı, Batı cephesi kumandanı Ali Fuat Cebesoy oldu. Sonrasında İsmet Paşa Batı Cephesi Kumandanı oldu. Refet Bele Güney Cephesi, Güney Orduları Kumandanı oldu. Ali Fuat Cebesoy Moskova'ya yollandı. Ve yani sancılı da bir süreç olsa geçiş tamamlandı. Bunun da faydasını hızlıca gördü Türk ordusu.
Evet. Tabii düzenli orduya geçişle birlikte de isyanlar başladı. Düzenli orduya başkaldıranlar oldu. Tabii Kuvayi Milliye'nin dağılma sonucu. Bu emir komuta zinciri altına girmek istemeyenler oldu. Çünkü her kez kendi komutasında bir birlik yönetiyor gibiydi. Herkes komutan da aslında. Her birliğin bir komutanı vardı yani. Gayri resmi de olsa. Bunlardan bir tanesi en önemlisi Çerkez Ethem isyanı. Çerkez Ethem çetecidir demek doğru mudur? Peki nasıl tanımlarız tam olarak?
Yani çete lideri demek bence yanlış bir ifade olmaz.
İzmir valisinin oğlunu kaçırıp fidye isteyerek adını duyuruyor. Çetecidir yani.
Evet. Doğru, tabii bu olaylardan önce,
Yani
yani milli
Ankara
mücadele
için yani
öncesinde.
şunu tek cümleyle basitçe belirtelim. Kurtuluş Savaşı sırasında Çerkez Ethem'in faydası görülmüş müdür? Kesinlikle görülmüştür. Hiç itiraz edemem. Yani özellikle Bolu isyanının ayaklanması sırasında, işte Bolu isyanının çıkması, Bolu ayaklanması sırasındaki Ankara'ya kadar gelir bu adamlar neredeyse. Ethem'in faydaları olmuş mudur? Olmuştur. Batı cephesindeki faaliyetlerde olmuş mudur? Olmuştur. Ama benim tanıdığım ve gerçekten tanıdığımı düşünen Mustafa Kemal zorunluluklar dahilinde olmasa kesinlikle böyle güçlere başvurmazdı. Eldeki
Peki
imkansızlıklar bunu getirdi.
yani Çerkez Ethem'in kendi kafasında yürüttüğü şey neydi peki? Politika neydi? Yani gerek Yunan tarafıyla gerek Türk tarafıyla izlemiş olduğu yolla birlikte. Yani cephede savaşan bir Çerkez Ethem ve komutasındaki insanlar var. Haricen adam kaçıran, işte isyan çıkartan, düzenli orduya isyan çıkartan bir Çerkez Ethem ve komutasındaki insanlar var. Bu iki ayrı politika neye göre değişken göstermeye başladı?
Cansu sen gireceksin ben gireyim mi?
Sen başla. Gerekirse ben araya girmeyi düşünüyorum zaten.
Ya burada Çerkez Ethem'in kafasındaki şeyi biraz hani biz çocukken şey vardı Ali Baba ve Kırk Haramiler filmi vardı. Orada da bir şey var şarkıları vardı asmak kesmek kelle uçurmak hırsızlıkta. Çerkez Ethem'in hoşuna giden tarz bu. Yani ve bu tarzda başarılı olduğu zaman takdir gördükçe kendisinin bir sıkıntısı yok. Ama bir süre sonra kendisini sistemden öne çıkartmak istiyor. Sistemden öne çıkartıp daha ön planda olmak, daha görülür, daha beğenilir, daha çok sözü geçer olmak istiyor. Burada
Nam salmak gibi bir amacı var yani.
aynen öyle. Nam salmak gibi bir amacı var. Düzenli orduya geçişte de bu yüzden uyum sağlayamıyor. Düzenli orduya geçtiğinde başında İsmet Paşa olacak. İsmet Paşa emir verecek. O da emir komutanın emrine göre uyacak. Hatta belki İsmet Paşa'nın direkt altında olmayacak. İsmet Paşa'ya bağlı bir kumandanın altında olacak. Bu Çerkez Ethem'in hoşuna gitmiyor. O yüzden isyan
Bir
geliyor.
de evet doğru. Bir de kendisi aslında asker kökenli bu arada. Süvari subay okulu bitiriyor,
Tabii.
teğmen oluyor. Hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ordudan ayrılıyor. Belki ayrılma sebebi de budur yani emir komutaya karşı gelmesi. Bir de işin şiddet boyutu var aslında. Çünkü kafasına göre insanları cezalandırıyor. Yani kimisini suçlu buluyor, kimisini suçsuz buluyor. İşte halktan kafasına göre para topluyor, haraca kesiyor. Yani insanların kendisinden korkmasını isteyen de bir tip,
Yani
bir karakter yani.
düzenli kelimesinin tam zıttı.
Evet.
Yani tek başına bütün işlerini çözmeye çalışan bir adam.
Hı. İlk zaten Bolu isyanı sonrası sanırım
Tabii.
bir ters düşme var.
Tabii.
Çünkü kendince insanları ölüme mahkum ediyor. Hatta hükümetçe affedilen kişileri idam ettiriyor.
Yani zaten sonrasında da bu isyan bastırıldıktan sonra da kaçacak, kaçtıktan sonra da sık sık İsmet Paşa'ya suikast düzenlemeye çalışmasıyla falan da
Evet, İsmet Paşa, Mustafa Kemal'e yeni bir suikast girişimi var.
yani
Bir de
çok
şöyle de bir şey var.
Yani diğer kendi gibi diğer gruplar, Demirci Mehmet Efe mesela örnek vermek gerekirse. Yani Ankara ile anlaşacak kişileri de aslında caydırmaya yönelik hareketleri de
Tabii.
oluyor. Yani benim tarafıma gelin diyor. Ve bunu parayla da rüşvetle de yapıyor. Yani askerlere vesaire para dağıtarak da yapıyor. Bu kaynağı nereden sağlıyor peki?
Aslında kardeşleri var. Bir kere mecliste abisi var. Reşit Bey. Kardeşi Yüzbaşı yine orduda. Onlardan ciddi manada göç alıyor. Abisi Manisa milletvekiliydi yanlış hatırlamıyorsam mecliste.
Bu arada şunu da
Onların da desteği
söyleyeyim.
var.
Abisinin ve kardeşinin şeye İstanbul işgal edildikten sonra mebuslarının Ankara'ya kaçış sürecinde desteği büyüktür.
Hı.
Onu da söylemek lazım. Yani hakkını yememek lazım. O aile mümkün olduğunca Ankara'daki meclis toplanana kadar katkısını fazlasıyla verdi. Ama sonrasında hem şu parayı nereden buluyorsunuz cevabını da vereyim. Yani biraz önce Cansu verdi aslında cevabını. Köylerden de kendi kafasına göre para topluyor.
Evet.
O da var. Hatta sonrasında Tekalif-i Milliye emirleriyle ilgili hep gelen bir eleştiri vardır. Çerkez Ethem toplayınca suç, Mustafa Kemal toplayınca emirmiş gibi oluyor diye. Yani o salakça bir suçtur ama o tip bir suçlamayı yapanlar da var.
Yine tabii Ethem'in de destek
Ya
verdiği.
şey ama Çerkez Ethem destekçisi var bir de yani onun lehinde açıklamalar yapan yazılar yazanlar da var. Belki o yüzden bilmiyorum.
Yani o dönemde biliyorsun Mustafa Kemal'e muhalefet her zaman taşra seviyesinde bir muhalefet. Hiçbir zaman adamın yapmaya çalıştığı ve yapabildiklerini kapsamayıp sürekli yani nereden bulursak bulalım da şuna muhalefet edelim, şunun karşısındakileri pişiştirelim diyen bir muhalefet var. Çerkez Ethem birçok yandan bu şeyleri yapıyor. Bu arada bunu da söyleyelim. Genelde insanlar Çerkezetemin hizmeti çok olduğu için buraya atlarlar. İsyandan sonra Yunan tarafı ile ilişkileri Çerkezetemin çok iyidir. Yunanlardan da para alır.
Evet, hatta bir siyasi anlamda da girişimi var.
Yunan
Sanırım Ruslarla, Rus ordusuyla da arası fena değil. Rus askerleriyle hatta görüşmesi falan var.
Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman Çerkezetemle ilgili karşımıza çıkan sonuç adamın Mustafa Kemal'den, İsmet İnönü'nden daha çok öne çıkmak istedi.
Belki de düşmanlığı bu yüzdendir. Çünkü yani Mustafa Kemal için mesela şey diyor. İşte Ankara'ya geldiğinde Mustafa Kemal'i meclis kapısına asacağım gibi bir cümle kuran bir adam. Bu Yozgat ayaklanması sonrasında. Valiydi galiba. Vali vekili mi? Bir adamı sorumlu tutuyor. İşte onu yargılamak üzere Yozgat'a çağırıyor. Sonrasında izin almayınca, tabii izin çıkmayınca hükümetten de meclis kapısına asacağım diyor.
Adamın uğraştığı şeylere bak
Bir de Demirci Mehmet Efe var. Herkes Ethem'in de destek verdiği. Demirci Mehmet Efe isyanı var.
Demirci Mehmet Efe'nin şöyle Çerkez Ethem'le en önemli farkı teslim olması.
Evet.
Yani o da özellikle Aydın yöresinde çok etkili olan, baskınlar yapan ve yani Kuvayi Milliye hareketinden bile önce işgal kuvvetlerine karşı küçük küçük topluluklarla isyan eden bir adam. O da aynı şartlarda isyan ediyor düzenli orduya uğramadığı için ama sonrasında İsmet Paşa ile konuşuyor ve teslim oluyor Ankara'ya.
Ki zaten bu adamın isyan etme gibi bir niyeti de yok diyebiliyoruz. Yani Çerkez Ethem'in biraz aslında onu etkilemesi var. Çünkü ilk başvurulduğunda 300 kadar adam ile diyorlar ki düzenli orduya katıl. O da peki tamam diyor. Daha sonra vazgeçmiş çünkü katılmaktan.
Ya arkadaşlar sayılara bakın. 300 kadar adamıyla.
Evet.
Heriflerin Anadolu'yu isyan ederken kamyon sayısı 560. Biz 300 tane adamın peşindeyiz. Adamlar sadece 560 tane kamyon getiriyor.
Evet, o sayılardan da bahsedeceğiz.
Tabii.
Tabii savaşın hemen öncesi gerçekleşen isyanlar ve oldukça artık Türk ordusunda yoran şeyler bunlar. İç cephede yaşananlar. 6 Ocak 1921 itibariyle de Birinci İnönü Muharebesi başlamış oluyor biliyorum. Yani bu tabii ki de bu savaşın aslında geri planında yatan büyük hedeflerden bir tanesi de büyük ideal diye Yunanların aslında şey yaptıkları, istedikleri, amaca koştukları bir ideal var. İşte en başta bahsettiğimiz gibi kendilerine ait olduklarını düşünen, işte biz buradan geldik dedikleri topraklara yeniden egemen olmak. Bu da 6 Ocak itibariyle kanlı bir şekilde başlamış oluyor yine.
Megaloidea.
Evet.
Şeydeki, onlardaki adıyla. İşte İstanbul'dan Ankara'ya, Polatlı'ya kadar gelen bölgenin tamamen kendilerine ait olduğu, tarihsel açıdan kendilerine ait olduğuna dair bir iddiaları var Yunanların. Hiçbir dayanağı yok. Hiçbir temeli yok. O yüzden tabii ama işgal kuvvetinin işgal eden kuvvetin olmasıyla beraber kendilerine dayanak bulmakta zorlanmıyorlar. 6 Ocak tarihinde İnönü'de ilk önemli düzenli ordunun ilk başarısını görüyoruz İnönü Savaşları dahilinde.
Evet, Türk düzenli ordusunun ilk zaferi aynı zamanda Birinci
Tabii.
İnönü
Ama
Muharebesi.
Cansu böyle bir
Evet.
savaş yok değil mi? Olmadı aslında.
Evet, Birinci İnönü, İkinci İnönü aslında öyle bir şey yok.
Evet, bu tarz iddialar var. Savaş.
Tabii uyduruyor yani
Sadece
uydurulan
İkinci
şeyler.
İnönü olmasaydı İkinci İnönü, Birinci İnönü. Hatta Tek İnönü olarak kalacak.
Hatta İnönü olmasaydı İnönü muharebeleri de olmayacaktı yani. Çok alakasız ama işte.
Neler oluyor başka savaşta peki? Ne yapıyoruz yani? Kapışıyoruz, gidiyor muyuz? Nasıl geçiyor?
Yani kapışmıyoruz tabii aslında. Çünkü 6 Ocak'ta bir ilerleyiş var Anadolu'nun içlerine doğru. İlk Türk ordusu ve Yunan ordusunun karşılaşması 9 Ocak. 9 Ocak'ta karşı karşıya geliyor ve tabii her anlamda işte silah, cephane, malzeme, askeri üstünlüğü açısından Yunanlılar da üstünlük. Ki hatta sayı o kadar az ki meclisten bazı Türk milletvekilleri de savaşa er olarak katılıyor. Tabii Nil hattı işte aşılıyor. İşte Uşak bölgesi, işte Afyon, Konya'ya kadar geliniyor. Ve ilk başta aslında durdurulamıyor bu ilerleyiş Türk ordusu tarafından. Ve hatta işte Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ankara'dan haber geliyor. Eğer koruyamıyorsanız hani biraz daha geriye çekilebilirsiniz. İşte Eskişehir'i koruma olanağı yoksa işte Afyon bölgesine kadar geri çekilebilirsiniz deniyor. 10 Ocak'ta da şiddetli bir çatışma var bu arada. 11 Ocak'a kadar sürüyor. 11 Ocak'ta Yunan ordusu geri çekiliyor.
Çünkü o hattı, son
Zaten
hattı aşan
Kesin'in
Yunan hattı.
zaferi 11 Ocak'ta oluyor. Evet. Daha fazla ileri gidemiyorlar. Evet, Türk ordusunun bir geri çekilmesi var ama direniş de var bunun karşısında. Yunan ordusu bu direnişi aşamıyor.
Yani burada şunun altını çizmek lazım. Türk ordusunun evet burada sürekli geri çekildiğini önemli bir süreye kadar Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar sürekli geri çekilerek savaştığını ve bu yüzden de meclisin Mustafa Kemal'e ciddi baskılarda bulunduğunu görüyoruz. Ama bu geri çekiliş tamamen Mustafa Kemal'in planı dahilinde. Yani planı dahilinde derken Mustafa Kemal bunu öngörüyor. Zaten Yunanların baskın çıkacağını, belli bir noktaya kadar geleceğini öngörüyor. O geri çekiliş tabii ki istediği bir şey değil, planladığı bir şey o şekilde değil. Ama geri dönülebilir bir nokta olarak görüyor zaten bu noktaları.
Tabii zaten işte Sakarya Nehri'ni doğal bir sınır olarak görüyor. O en uç nokta Mustafa Kemal için. Oraya kadar çekilebilirsiniz diyor. Daha sonra zaten işte Büyük Taarruz oradan başlayacak.
Yani oluşturulan alternatif stratejiler dahilinde bir adım atmış oluyoruz aslında.
Tabii.
Geri çekilerek de.
Doğrudur. Yani
Peki, evet.
Mustafa Kemal'in o sonrasında meşhur olan hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, bu satış bütün vatandır sözünün başlangıç noktalarını bu savaşlarla beraber görebiliyoruz zaten.
Yani burada alınan zaferle birlikte de tabii iç ve dış politikada da önemli adımlar atılmış oluyor bir nevi Ankara hükümeti için. Çünkü İstanbul Ankara'yı resmi olarak aslında tanımaya başlıyor gibi bir durum var iç siyasette de.
Yani İstanbul'un Ankara'yı zaten çok tanımaya başlamak gibi bir talebi hiçbir zaman yok. Lozan'da mecbur kalıyorlar. Onun dışında Ankara yani yanlış hatırlamıyorsam 1. İnönü Savaşı sonrası Sadrazam dönem padişahı Vahdettin'e gidip ordumuz bir zafer kazanmış. Biz de bu zaferin yanında olalım ve bunu destekleyelim. Bu zafere biz de sahip çıkalım diyor. Vahdettin tarafından reddediliyor. Bununla
Yani
ilgili
yine bir ılımlı siyaset izlenmiyor o zaman savaş sonrasında.
yok, yok hiç.
Aslında izleniyor. Biraz kişiye göre değişiyor. Çünkü damat Ferit hükümeti gidecek. Tevfik Paşa hükümeti kuruluyor. Evet, o biraz daha alımlı.
Ya Tevfik Paşa işte bu tip bir taleple gidiyor. Onu söylüyorum zaten. Gene de belki de ılımlı kelimesine bakış açılarımız farklıdır.
Ama şimdi Vahdettin reddediyor dedin ama şimdi iki hükümet Bilecik'te bir araya gelip konuşuyorlar.
Tamam. Ama bu bir araya gelişin sebebi Ankara hükümetine destek çıkmak mı?
Hayır tabii ki.
O yüzden
Ama bu bile bir adım aslında. Yani ciddiye alıp evet bir oturalım masaya konuşalım denmesi bile bence büyük bir adım İstanbul hükümeti
ciddi istiyorsa ciddiye almasın. Ankara Meclisi kurulmuş, düzenli
E
ordu
tabii
kurulmuş.
Ankara hükümetinin buna ihtiyacı yok elbette ki ama yani İstanbul tarafından söylüyorum bunu.
Tamam,
Ki zaten Mustafa Kemal evet.
sen kendi tezini genişlet, ben de kafamdakine göre cevap vereyim.
Hangi tezi genişleteyim? Ilımlı politika izlediğini
Evet.
mi diyorsun? Yani şöyle, şimdi bu görüşmeden bir şey çıkmıyor zaten ama şimdi gidip Bilecik'e kadar Ankara hükümetiyle görüşmek, bir masaya oturmak bile bence büyük bir şey. Çünkü İstanbul hükümeti hiçbir şekilde zaten tanımıyordu. Hala tanımayacak evet ama ben bir yol aranıyor olması bence bir aşama gibi görülebilir. Ya ben ılımlı bir siyaset diyorum buna.
Ben de burada Türk tarafının bir başarı kazanmasıyla Yunanların bunları gerekirse, daha doğrusu İngilizlerin bunları gerekirse siyaset yoluyla devre dışı bırakalım. Bu işi gerekirse bu taraftan keselim. İstanbul'a tabi yapıp İstanbul'dan bu işi bitirelim. Baskısının bir sonucu olarak görüyorum o görüşmeleri.
Yani bilmiyorum hala bu düşüncedeler mi acaba? Yani hükümet kurulmuş Mustafa Kemal ve diğer milletvekillerine rağmen.
Ya adam
Yani belki şansını denediler.
adamlar büyük taarruzdan önce Mustafa Kemal bütün iletişim hatlarını kestiğinde bile Mustafa Kemal'e darbe yapıldı sanıp seviniyorlar.
Evet doğru.
Ya ben her zaman yani İstanbul'dan yana Ankara'ya, İstanbul hükümetinden, saraydan yana Ankara'ya hiç olumlu bir bakış açısı geldiğini düşünmüyorum. Hiç.
Aa yok şey var ya idam cezasını kaldırıyorlar ya Mustafa Kemal için bu şeyden sonra
Çünkü
konuşmasında bir itiraz ediyorlar.
halkın saltanata olan tepkisi çok büyük. Çok çok büyük. Hani şimdiki gibi Vahdettin ya sonuçta o da sultanımızdı falan diyen yok. Adam ülkeyi kurtarmaya çalışan adama bir idam cezası uygulamaya çalıştığı için tepki büyük. Kendi saltanatından korkuyor. Kendi sadakatinden korkuyor bu adamlar. Destekten değil, korkudan.
O zaman halka da biz yanındayız mesajı mı o zaman? Öyle bir şey mi?
Kesinlikle katılıyorum. Zaferi sahiplenmeye çalışmak, kazanılan savaşı sahiplenmeye çalışmak ve üstüne İngilizlerle yine orta yolu bulup bunları susturmaktan öte hiçbir şey değil benim gözümde.
Ama tabii İngilizler de burada şöyle bir zorunda kaldık, tanıma zorunda kalıyorlar. Bu da aslında dış politikada önemli bir adım Ankara hükümeti için. Kabul etmiyor Londra konferansında İstanbul hükümeti adı altında katılmayı. Diyor ki çağıracaksınız bizi ayrı çağıracaksınız deniyor.
Doğru.
Dış politikada da böyle bir durum var.
Londra konferansında da bizden geçen hafta da kendisinden bahsetmiştik. Demek ki bizim kadrosumuz Yusuf Kemal Bey gidiyor. Adamı dinlemiyorlar bile. Hiçbir sözünü tam olarak bitirmesine müsaade etmiyorlar. Orada yokmuş gibi davranıyorlar ve Ankara'ya geri gönderiyorlar.
Kim gitti dedim pardon.
Yusuf Kemal.
Londra konferansından bahsediyorsun şu an. Bekir Sami Bey peki?
Bir dakika dur. Yusuf Kemal'in gittiği hangi konu?
Bekir Sami Bey. Tamam, sonra getiriliyor. Bekir Sami Bey
Aa,
gidiyor.
doğru. Bak ben hata yaptım orada.
İkili, tabii ikili anlaşmaları yapan Bekir Sami Bey
Evet,
ya sonra istifa ediyor.
ben hata yaptım orada. Doğru. Bekir Sami Bey gitti. Bekir Sami Bey de gidip
Evet.
İtalyanlara falan kapitülasyon verdi. Doğru.
Ya o da şimdi şey hani Londra'ya kadar gittik elim boş dönmeyeyim artık bir şeyler yapayım diye ikili anlaşmalara bak başlıyor.
İzmit'ten pişmaniye mi alıyorsun? Ne demek? Yani kesinlikle.
Ama evet düşünce o
Evet,
yani.
yani
Ya gerçekten bir şey çıkmıyor bundan.
geliyor. Bir de Ankara'da bunu şey diye savunuyor. Paşam, bu savaş bu şekilde gitmez. Gerekirse başka tavizler de veririm ama büyük devletlerle anlaşmanın yolunu bulalım diyor.
Tabii,
Ulan
evet.
biz niye İtalya'yız o
Kendi
zaman?
ipini kendi kesildi.
Hakikaten demek ki Kurtuluş Savaşı ile ilgili konuştuğumuz her bölümde ben bu cümleyi sık sık kuracağım. Adamın uğraştığı şeylere bak ya. İsyan etmiş, meclis kurmuş, ordu düzenlemiş, bilmem ne. Başan biz bir şeyler verelim de bu iş bitsin. Lan o zaman niye yaptık bunları? Sinirden deliye.
Bir de hani büyük başarı gibi anlatıyor ya bu durumu. Anlatmış daha doğrusu
İtalyanlarla
değil
anlaştık. Muğla'dan falan ben bayağı bir şeyler verdim diyor. Bizimki şok içinde. Ne demek? Ne verdin kardeşim sen diye. Ankara'da şaşkınlıkla karşılanıyor. Hani dalga mı geçiyor, şaka mı yapıyor? Nasıl oldu bu? Hakikaten bayağı Mustafa Kemal'e de tepki geliyor Bekir Sami'yi gönderdi diye. Ben demin karıştırdım, kusura bakma.
Evet, sonrasında Yusuf Kemal Bey
Evet.
gelecek çünkü.
Yusuf Kemal zaten Mustafa Kemal'in söylediklerini tekrarladığı için kimse onu dinlemiyor. Bir sonraki konuşmasında.
Evet, doğru.
Çorba.
Tabii savaşla alakalı bir de sonradan yapılan birçok sonradan ortaya atılan birçok iddia var. Yani İnönü Savaşı diye bir savaş yok. İşte varsa bile büyük bir savaş değil, sadece çeteler arası bir çatışmadan ibaret. Ya da işte İnönü Savaşı'nın İsmet İnönü'nün isminden geldiği gibi böyle. Tarihsel açıdan hiçbir bilgi birikiminin peşinden koşmayan, kovalamayan, komik ve yersiz iddialar, özellikle son söylemiş olduğumuz iddia. Yani İnönü Savaşı yok demek, bu böyle bir söylemle ne amaçlanıyor? Yani İnönü Savaşı'nın biz olmadığını kabul etsek, bu kimi nasıl bir itibarsızlaştırma çabasıdır ki böyle bir iddia ortaya atılıyor?
Yani o iddia genelde şeyden çıkıyor. Bir tane fesli tazminat zamparası bir herif vardı. Çıngıraklı dondurmacı gibi geziyordu ortalarda. Ağzından köpükler saça saça. Onların taifesinin genelde söylediği bir şey. Ama yani nasıl yok bu savaş? Şimdi bizim aslında bunu kanıtlama zorunluluğumuz yok. Çünkü biz diyoruz ki belgeler elimizde var. Ortada her şey. O tarafın kanıtlama zorunluluğu var. Çünkü yok diyor. Nasıl yok? Var lan hani. Var. O...
Ama var olana da inanmıyorlar ki, belge diyorsun, sahte diyor. Nereden bileceğiz gerçek olduğunu diyor. Yani burada komik olan aslında bu iddiaların ortaya çıkması değil. Yani peşinden kitle sürüklüyor insanlar. Buna inanıyor gerçekten. Bunu yayıyorlar başkalarına.
İyi de bu
Sıkıntı bu.
adamlar şey de dediler. Stalin Almanlarla savaşmadan önce kumlara Ayetel Kürsi okuyup Alman ordusunun üstüne üfletti de dediler.
E tamam, kimse
Onlara da
bilmiyor bir şey. Kim nerede neyi araştırıyor? Ha öyleymiş deyip geçiyorlar işte.
inanıyorlar. Yani
Evet, yani sosyal medyanın kötü tarafı bu. Çok çabuk yayılıyor.
ya
İnsanlar
öncelikle şunu
inanıyorlar buna.
söyleyelim. Zaten bunu dinleyecek insanların böyle bir görüşü yoktur ama İsmet İnönü'nün soyadından dolayı bu savaşlara İnönü Savaşı denmiyor. İnönü bölgesinde yapıldığı için İsmet Paşa İnönü soyadını alıyor. Hani zincirin halkalarının yerini değiştirmen lazım o konuda. Soyadı kanunu zaten bu olaylardan çok sonra. Hani
Evet. Ya bu
ben... Evet.
konuda bir isim var zaten öne çıkan. Bayağı hani ciddi bir şekilde savunuyor bunu, diyor ki yani dünyada böyle bir örnek
Kim
yok
o?
diyor ya. Komutanın adıyla savaş anılır mı? Ne alaka?
Öyle tabii ya.
Söyleyeyim mi adını? Hilal Kaplan. Hilal Kaplan'ın gazete yazısında çıkıyor bu konu. Köşe yazısında
Şey,
yazıyor
yanlış
daha.
hatırlıyorsam düzeltin ama üstüne işenen insanların videosunu gören Hilal Kaplan'dı, değil mi? Gezi olayları sırasında.
Olabilir ben.
Hı-hı.
Galiba sanıyorum ki, çok
Büyük
emin değilim.
ihtimalle kafa orada yandı herhalde, bilmiyorum. Yani adamcağızın adıyla anılmıyor. Adamcağız o savaşı kazandığı için o soyadı almış.
Yani evet,
İşte bu.
vermiş olduğu örnekler de şu yönde. Yani Amerikalılar için George Washington Savaşı yoktur, iç savaş vardır. İşte İngilizler için 3. Albin Savaşı yoktur, 3. Gazze Savaşı vardır. Falan Kazım Karabekir Muharebesi diye bir şey yoktur falan gibi örnekler veriyor. Ama tabii en azından şu tarihte ne olmuş ya da soyadı kanunu ne zaman çıkmış gibi Google'a böyle ufak tefek sorularla da çürütülebilecek, üstünde
Ha
durulamayacak
evet,
komik
mesela
bir
ona da gerek
mesai.
duymamış
Değil mi?
yani.
Evet,
Araştırmamış.
duymamış.
Evet.
Şimdi o şeyi düşünüyor. Kazım Karabekir Kurtuluş Savaşı'ndan önce de Karabekir Paşa ya zaten adamı Karabekir değil mi? Bunların soyadı hep aynıydı sanki. Yani bu herifler soyadı kanunu yıllar önceden bilip kendilerine şey yaptılar gibi düşünüyor. Kazım Karabekir'e Karabekir diyorlarsa İsmet İnönü'ye de İnönü diyorlardır zaten gibi düşünüyor herhalde. Değil mi? Yani bak
Olabilir.
gerçekten kendimi zorluyorum. Nasıl yapıyor olabilirler diye düşünüyorum. Bulamıyorum da ya. Hakikaten bulamıyorum. Mesela İnönü Savaşı olmamıştır. Ya niye? Hani niçin? Niye böyle bir şeyin olmamış olmasını istiyorsun ki? Mesela.
Kabul etmek istemiyorlar çünkü bir milli mücadele var ya, hani şimdi Mustafa Kemal var başında, işte komutanlar var, İsmet Paşa var, Kazım Paşa var. Ya bunu mal edemiyorlar ya mesela, hani Osmanlı'ya mal
Ben mesela
edemiyorlar.
Balkan,
Bir
evet. Ben
milli
mesela
mücadele
kendi
var
içinde
sonuçta.
Balkanları hiç kaybetmemişiz gibi yapıyor. Hani, ama bak kaybettiğimiz için öyle yapıyorum. Hani kazandığımız hiçbir savaşı ben kaybetmem olmamış gibi yaşamıyorum. Yani bizim bir tane Sebes Savaşı var. Avusturya ile savaşıyoruz. Aslında biz savaşmıyoruz. Savaş meydanına kadar gidiyoruz. Gece oluyor. Gece bunlar kendi içlerinde savaşıyorlar. Salaklar kendi birbirlerini biz sanıyorlar. 10 bin adam öldürüyorlar. Kendi, sabah bir bakıyorlar kendileri. Ben bundan
Kimler onlar? Kime
Avusturya
salak dedin
Macaristan
sen diyorsun burada?
ordusuna. Çünkü adamlar kendi kendileriyle savaşıyorlar gece. Destek kuvvet geliyor bunlara. Bunlar destek kuvveti bizim askerler sanıyorlar. Kendileriyle savaşıyorlar ve sabah biz bir çıkıyoruz savaş meydanında adamlar ölmüş. Biz kazandık diye geri dönüyoruz. Hakikaten de yani İnsanlar bunu Google'layabilirler. Var Sebeş Savaşı. Ben bundan bile mutlu oluyorum. Oh, hiç asker ölmeden kazanmışız diye. Ya kazanmışız, biz varız. İngiliz belgelerinde var, Yunan belgelerinde var, Osmanlı belge, yani İstanbul Sarayı'ndaki belgelerde var. Her yerde var. Nasıl bu olmadı diyebiliyorlar. Hayret ediyorum.
Yani tabii asıl alt metinde yatan İstanbul hükümetinin hala destekçileri olan böyle onlara karşı büyük bir romantizm besleyen insanlar mı oluşuyor? Yani savaştan ziyade deniyor ki zaten halk Yunan'ı bastırmıştı. Ya da işte İsmet İnönü'nün hiçbir rolü yoktu savaşta. Zaten savaş bittiğinde meydanlara çıkmıştı gibi
Ha gibi,
birçok
evet.
farklı
Doğru.
farklı ithamlarda
Şimdi
bulunuyor.
aynen. Zaten
Yani
Mustafa
zaten
Kemal'i de Vahdettin gönderdi Samsun'a, milli mücadele başlatsın diye.
İlk söylediğim cümleye
evet.
kendi
O zaman.
lügatımda mümkün olduğunca kibarca cevap vermek istiyorum.
Lütfen, evet. Kibarlığımızı
Bazı Anadolu şehirlerinde Yunan işgali Yunan bayraklarıyla karşılanıyor. Hani dedin ya,
yani
bastırmış.
evet, anladım onu.
Bağrına bastırmıştı herhalde. Başka bir bastırma bu şekilde gözükmüyor. Bu Yunan bayraklarıyla karşılanıyor. İsmet İnönü savaşın ortalarında, sonlarında başa çıktı deniyorlar. İsmet İnönü savaş sırasında hani oğlum oldu diye seviniyor. Oğlunun öldüğünü bile sonradan öğreniyor adamcağız.
Evet, yani herkes tarafından çok büyük bedeller ödenerek kurtarılan bir vatanın evlatlarıyız bizler burada. Yani bunları yok saymak, bu insanların akıllarını, zekalarını da hiçe saymak vesaire, orada dökülen kanın değersiz olarak görülmesi, gösterilmeye çalışılması tabii ki de hiçbir Türk evladının kabul edebileceği bir durum
Aynen
değil.
öyle. Ama işte bak, kendin söylüyorsun, Türk evladı.
Evet, yani tabii ki de bunun şöyle de bir şey var. Yani bayrak tutanı dediğimiz Kadir Mısırlıoğlu ve işte onun çevresinde müritleri gibi zamanında gezen, işte ondan feyiz aldıklarını düşünen bu tarz insanların gündem oluşturmak için, ortalığı karıştırmak için
Kadir
ortaya atmış
Mısırlıoğlu'ndan
iddialar.
alınabilecek tek şey iki külah dondurma, bir top sade işte, bir top kakaolu. Başka hiç kimse bir şey alamaz. Beymiş, bilmem neymiş. Deli ve para olan sahtekar bir herif o yani.
Herifti zaten.
Yani
Geçmişte
geçmişte
kaldı
kaldı.
artık.
Ya sağken de geçmişteydi. Yani ölmesi bir şey değiştirmiyor. Hala adamın videolarını bilmem nelerini deli gibi paylaşıyorlar.
Evet,
Evet,
doğru.
doğru.
Anılıyor.
Hala bunun, ya
Parasıyla
yani bu
saygı.
bizim ülkemizde tabii, yani her şeyde olduğu gibi tarihte ve siyasette de romantizm her zaman ön planda olan, işte geçip giden, unutulan ya da işte vesaire her şey için, ölen biri için vesaire dönem dönem yeniden güzellemeler yapılıyor, her zaman oldu yani bu ülkemizde. Bu tabii artık teknoloji ve sosyal medyanın gücüyle daha fazla karşımıza
Biraz
çıkan bir şey
önce
haline geldi.
söylediğim bir şeyle ilgili de bir ek yapayım. Yunan işgalini bayrakla karşılayan şehirler vardı dedim. Yani o görüş zaten ortada belgelerle de. Tabii ki bütün Anadolu böyle karşılamadı. Tabii ki bütün Anadolu "oh, iyi ki geldiniz" demedi. Ama sadece halk hareketiyle durduruldu demek çok yanlış bir şey. Onu söylemek lazım. Evet.
Evet, böyle bir güç
Tabii.
zaten elinde yok yani. Öyle bir güç yok. Çünkü iç karışıklıklar var. En basit işte bahsettik uzun uzun. Yani bu iç karışıklıklarda illa ki işte Çerkez Ethem gibi Yunan'la da anlaşan, farklılarıyla anlaşan
Aynen
bir sürü insan var yani. Eklemek istediğiniz şeyler var mı? Birinci Yunan Savaşı'yla alakalı.
Ne eklemedik? Sayılardan bahsetmedik ama bahsedelim mi?
Nüfusa
Yani ne
cevap
kadar kaybımız
vermedin
oldu? Çünkü şöyle, yani şey de
artık.
bahsediliyor, hani bir çete savaşıydı zaten, 3-5 kişiyle yapıldı vesaire gibi iddialar var.
Evet, savaşın büyüklüğünü anlamak adına değinebiliriz.
Tamam. Önce ordu, yani sayıdan mı
Önce
bahsedelim,
genel
kayıplarımızdan
sayılardan
mı
bahsedelim,
bahsedelim direkt?
sonra kayıplarımıza geçelim.
Tamam. Önce genel sayılardan hemen bahsedeceğim. Şu an bulmaya çalışıyorum. Ha. Toplam sayıyı şimdi söylüyorum size. Söyleyemiyorum, pardon.
Biz de bu sırada
Ha. Evet, söylüyorum. Batı cephesinin toplam asker ve teçhizat miktarı. Asker miktarı 1098 subay, 19.406 asker var. 10.002, hayır ya, bu değil. Yo doğru pardon. 10.283 tüfek, 90 ağır makine tüfek, 23 çapır makine tüfek, 45 tane top. Yunan ordusuna bakalım. Orada da 1728 subay, 27.570 asker, 16.080 tüfek, 147 ağır makineli tüfek, 67 top, 7 uçak, 15.000 piyade tüfek. Yani aradaki fark bayağı
Bizim
fazla galiba.
toplam silahımızdan fazla piyade tüfekleri var.
Piyade tüfeği var. Uçak var yine.
Uçakları var, evet. Kayıplar nasıl? Savaş
Kayıplara da
sonrası.
bakalım hemen. Bakıyoruz. Ha evet. Türk ordusuna ait 4 subayımız şehit olmuş. 117 erimiz şehit. 12 subay, 85 er yaralı. 5 subay, 29 da er esir olmak üzere. Toplam 252 sayımız mevcut.
Onların bu
Yunan ordusunda 8 subay, 49 er ölü, 9 subay, 145 er yaralı olmak üzere toplam 211 kayıp vermişler.
onların bu çete savaşı demelerinin sebebi burada Birinci İnönü Muharebelerindeki kayıp sayısının az olması. Ama bu
Evet, büyük
kayıp
ihtimalle
sayısının
tabii.
az olması buraya katılan asker sayısının az olduğu anlamına gelmiyor. Buradaki savaş stilinin ve o günlük durumun bundan ibaret olması olarak geliyor. Bu bizim onların ilerleyişini bir noktada kesme hareketi. Her gün, her gün, her gün, her gün bulundukları noktaya belli bir mesafe katıp ilerliyorlar. Biz onları burada durduruyoruz. İlla bütün orduyu kaybetmemize gerek yok.
Burada sayının da önemi yok yani cephe hattı, cephenin savunulması ya da cephenin genişliği bunların ciddi etkisi var zaten. 3-5 kişi ya da kişiydi
Bir
de
tane
olacak bir
ya da
durum
bin tane
anlaşılacak.
fark etmiyor. Şehit ruhları şad olsun.
Hı.
O savaşın ebatını veya önemini değiştirmiyor. Yani bunlar istedikleri kadar bu savaşı desinler. Birinci ve
Evet.
ikinci İnönü Muharebeleri bu ulusun ortaya çıkmasının en önemli yapı taşlarından ikisi. Senin istediğini söyleyeyim.
Hı.
Evet.
Evet.
Yani tabii bir güven oyu halk açısından da
Tabii.
Ankara'ya
Yani
karşı
bir
güven oyu
şeylerin
yani.
başarılabildiğinin göstergesi. Bir de o psikolojiden çıkıyorsun Gökçe. Yani 1699'dan beri hemen hemen sürekli kaybediyorsun. Sürekli. Sürekli kaybediyorsun. Ve bir şeyleri
Kaybediyorsun yani.
kazanabildiğini görüyorsun ya. Bir yerde dur diyebildiğini görüyorsun bu adamlara karşı. Bir özgüven geliyor. Bir cesaret geliyor. Bak, aha bir şey yaptık.
Hı.
Şey geliyor ya
Doğru.
insanların başına.
Aynen öyle ki
Tabii. Şey
yok.
nitekim
Kırılma noktası da
mutluluk
olmuş
bir
yani.
Evet. Ki yok bir de yani cephanede yok, silah yok, asker yok. Burada mesela bir şey aktarmak istiyorum. Batı cephesinden bir telgraf geliyor 10 Ocak'ta şeye Milli Müdafaa yani Genelkurmay Başkanlığı'na. Deniyor ki cephanemiz bitiyor, mağlup oluyoruz, acil cephane gönderin. Fevzi Paşa da tekrar telgraf gönderiyor. Diyor ki hani bir tren dolusu cephane gönderdim. Ama elinize geçinceye kadar lütfen dayanın. Aslında gönderdiği bir tren cephane falan değil. Yani birkaç tane sandıktan ibaret gönderdiği mermi. Yani öyle bir yoklukla savaşılıyor aslında. Cephane yok, mermi yok. Ve yine de
Şimdi bu
başarılı.
savaşların bir de şöyle bir bakış açısı var. İnsanlar bizi bu savaşları küçümsüyorlar. Lakin şunu unutmamak lazım. Osmanlı ve Türklük aslında Türk milleti gerçekten uzunca bir süre tarihte ön planda olan bir millet. Kimler gibi? Çinliler gibi, İngilizler gibi, İranlılar gibi. Yani yıllardır müstakil bir şekilde kendi seviyesini koruyan bir devletti, bir milletti. Ama son imparatorluğun son senelerinde savaştığımız devletlere bakarsak Yunan, Bulgar, Ermeni, ya Sırp, Makedon bunlarla savaştığın zaman İngilizlerle, Fransızlarla aynı seviyede olmuyorsun. Geri çekiliyorsun. Daha düşük. Başkaları tarafından yönlendirilebilir halde kalıyorsun. Biz bu savaşları kazandıktan sonra tekrar Lozan'a oturduğumuz zaman İngilizlerle Fransızlarla çata çat kavgaya girmiş oluyoruz. Bizi üst sekmeye, bizi tekrar düştüğümüz o üst sınıfa taşıyan savaşlar İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz Savaşı. Bunu da unutmamak lazım benim görüşüme göre.
Evet. O zaman programımızı yavaş yavaş kapatalım.
Cansu sen ona
Farklı
çok
eklemek
takıldın. Bu
istediğiniz bir
bizim
şey
yedi
yoksa.
düvelle savaşmamamızı söyleyen de eski tarih kurumu başkanı değil mi?
Evet, yani acı tarafı o zaten işin. Ben bayağı bozuldum yani böyle bir tweet atılıyor olması. Bunun destekçileri var mesela. Destekleyen tweetler de atılmış o tweetin
İşte
altına.
biraz önce söyledim ya,
Üzücü,
Yunan işgalini
talihsiz.
bayraklarla karşılayanlar diye. Aynı kafa yapısı böyle.
Evet. Ki zaten Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmesi de kendisinin bayağı
Bence
olaylı olmuştu ama
daha
neyse, artık
olaylı olan
konuşmak
bu
istemiyorum
adamın Tarih
kendisiyle ilgili.
Kurumu başkanlığına getirilmesi. Daha önemli olay bu. Hiç mi bakmadınız lan? Hiç
Evet.
kimse bakmadı kardeşim bunun ne olduğunu. Mustafa Kemal'in kurduğu Tarih Kurumu'nun başına bu adamı geçirdiğini düşünmedim. Öyle bakmak lazım bu olaya. Allah akıl fikir ver.
Amin, ihtiyaçları var yani, versin.
Size de Allah akıl fikir versin yani. Sabır versin. Benim ekleyeceğim bir şey yok.
Evet.
Yani benim de yok.
Tamamdır.
Gereken her şeyi söyledik zaten.
Tamamdır. Bir programımızın daha sonuna gelmiş oluyoruz. 100. yılında birinci İnönü Savaşı'ndan bahsetmeye çalıştık. Tarih Budur kanalının hazırlamış olduğu Tarih Soruyor programının ikinci bölümünü dinlediniz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Paylaşmayı, önermeyi unutmayın. Umarım keyifli geçiyordur bir dinleyen olarak da karşı taraftan sizlere. Üçüncü programımızda
Şunu da hatırlatayım. Üçüncü
görüşmek üzere.
programımızın